Ayrım 14, sayfa 263. Parmak izi analizi. Ya çıkarsa? Sahte parmak izi nedir? Sahte parmak izi, forged veya planted fingerprint, aslında bir yüzeyde gerçekten bulunan ama o izin sahibi tarafından bırakılmamış parmak izi olarak tanımlanıyor. Mesela bir kasa hırsızı eğer elinde lastik damga ile soyduğu kasanın etrafında ve üzerinde başka birinin parmak izlerini bırakıyorsa, bu forged parmak izi olarak tanımlanıyor. Bu durumlarda parmak izinin gerçek sahibi aslında o yüzeye dokunmamıştır. Ancak başka biri polisi ve yargıyı aldatmak için bu parmak izlerini bulunduğu yere yerleştirmiştir. Nasıl üretilir? Sahte parmak izi temel olarak 3 şekilde üretilebilir. A. İlk metot, kalıp dökme metodudur. Bu metotta ilk önce parmak izi taklit edilecek kişinin parmak izi başka bir yüzeyden alınır. Bu parmak izi bir su veya çay bardağı veya bir kapı kulpundan, büroda kullanılan bir eşyadan, gayet basit bir yapışkan şeffaf bantla bile alınabilir. Daha sonra bu parmak izinin 3 boyutlu kalıbı yapılır ve bu kalıp kullanılarak yumuşak ve esnek bir madde kullanılarak parmak izinin 3 boyutlu modeli dökülür. Sonrasında istenen yere kişinin parmak izleri bu döküm kullanılarak bırakılır. Literatürde kalıp dökme metodunun görüldüğü vaka Nedelkov vakasıdır. 1940'larda Çek Cumhuriyeti'nde kendini falcı olarak tanıtan Nedelkov, müşterilerinden parmaklarını alçıya basmalarını ister ve alçıdaki bu izlerden fala baktığını iddia eder. Müşteriler gittikten sonra da bu alçı kalıplarının içine sıvı lastik dökerek sahte parmak izlerini üretir. Bu parmak izlerini soyduğu kasaların üstlerine bırakarak masum insanları suçlu gösterir. Kalıp dökme metodu kullanılarak oluşturulan sahte parmak izinin tespiti nasıl yapılır? Bu metotta taklit edilen parmak izleri eğer birden fazla kez kullanılmışsa, bırakılan parmak izleri birbirleriyle tam olarak örtüşmektedir. Bu sonuç gerçek parmak izinin bulunması halinde mümkün değildir. Gerçek parmak izlerinde aynı kişiye ait iki parmak izinin %100 örtüşmesi mümkün değildir. Bu tip sahte parmak izlerinin tespitinde ikinci önemli metot dökme işleminde kalıp içerisinde kalan küçük hava kabarcıklarının tespitine dayalıdır. Eğer kalıpta bu küçük hava kabarcıkları kalmışsa üretilen parmak izinde de bu hava kabarcıkları tespit edilebilir. Gerçek parmak izlerinde bu tip şekiller bulunmaz. Son metot da parmak izinin şekliyle alakalıdır. Gerçek bir parmak izinin yüzeyde bıraktığı şekil eliptik bir şekildir. Kalıp dökme metoduyla üretilen parmak izleriyle yapılan araştırmalarda bu yöntemle üretilen parmak izlerinin şekillerinin tam eliptik olmadığı ve kenarlarda keskin çizgilerin bulunabildiğini göstermiştir. B. Photo engraving bilinen ikinci sahte parmak izi üretim şeklidir. Kalıp dökme metodunda olduğu gibi taklit edilecek parmak izi herhangi bir yüzeyden alınır ve bu izin fotoğrafı çekilir. Daha sonra bu detaylı fotoğraf kullanılarak parmak izinin 3 boyutlu kalıbı yapılır ve yine yumuşak ve esnek bir madde kullanılarak dökme yöntemiyle 3 boyutlu modeli üretilir. Bu yöntemle üretilen parmak izlerinin sahte olduğunun anlaşılmasında kalıp dökme metoduyla üretilen sahte parmak izlerinin bulunmasıyla aynı metotlar kullanılır. C. Üçüncü metot ise direct transfer metodudur. Bu metotta taklit edilecek gerçek parmak izinin bulunduğu yüzeye başka bir yüzey bastırılarak, bu bir bant olabilir, parmak izinin ikinci yüzeye geçmesi sağlanır. Daha sonra bu ikinci yüzey başka üçüncü bir yüzeye bastırılarak parmak izi orijinal oryantasyonuyla üçüncü yüzeye geçmiş olur. Direct transfer metodu kullanılarak oluşturulan sahte parmak izinin tespiti nasıl yapılır? Bu metotla üretilen parmak izlerinde orijinal yüzeye bastırılan ikinci yüzeyin, mesela bant, bastırılma yönünde orijinal parmak izinde deformasyon olabilir. Bu yöntemle üretilen parmak izlerinin sahte olduğunun anlaşılmasında en önemli yöntem bu deformasyonların araştırılmasıdır. Parmak izi taklidinin tarihçesi. A. Bilinen ilk parmak izi taklidi vakası 1916'da Kalküta, Hindistan'da yaşanmıştır. Bengali Bapu parmak izlerinin negatifini kuvvetli ince bir kağıt ve yapışkan bir madde kullanarak üretmiş ve bonoların üzerlerinde bu sahte parmak izlerini kullanarak finansal olarak birçok kişiyi dolandırmıştır. Parmak izindeki sahtecilik Hindistan hükümetine bu konuda danışmanlık hizmeti veren F. Brewster tarafından bulunmuştur. Konuyla ilgili makaleler grupta RS Forgeries in Fingerprints, Review International de Police Criminal 1976 133-9. Puri DKS, A Thumb Marked Revenue Stamp Transplanted to Forge a Will, Fingerprint World 1983-8. Page 31, 65-7. B. 1928 yılında Lloyd Fogelman bir evin soygunu sebebiyle yargılanır ve tutuklanır. Bayan Fogelman eşinin suçsuzluğunu kanıtlamak için yargılamada delil olarak kullanılan evin ikinci katının penceresinin kenarında bulunan ve eşine ait olan parmak izlerini detaylı inceleme için Uluslararası Tespit Derneği'nde International Identification Association uzman olan E.A. Parker'a götürür. Bu uzman parmak izini inceledikten sonra parmak izlerinin pozisyon, eğim ve yön açısından duruma uygun olmadığına karar verir ve parmak izlerinin sahte olduğu yönünde uzman görüşü bildirir. Bunun sonucunda masum Lloyd Fogelman serbest bırakılır. Konuyla ilgili makale Fingerprint Transgressions, Pretoria Subs South African Police Report 1996. C. 1937 yılında Pasadena, Kaliforniya Polis Departmanı'ndan William Harper, mikroskop ve mikrofotoğrafçılık teknikleri kullanarak ürettiği sahte parmak izleri o kadar yüksek kalitededir ki, Los Angeles Polis Departmanı'ndaki birçok parmak izi uzmanı bu parmak izlerinin sahte olduğunu anlayamamıştır. Konuyla ilgili makale Harper Weekly Fingerprint Forgery Transferred Latent Fingerprints J. Crim Law Criminal 1938 28-573. Ç. Günümüze daha yakın bir vaka 2008 yılında Long Island, New York'ta yaşayan bir aileye ait olan bir resmin orijinalliği ile ilgili olarak yaşanmıştır. Aile kendilerine ait olan tablonun ünlü ressam Jackson Pollock tarafından yapıldığı ve tablonun değerinin 100 milyon doların üstünde olduğunu iddia etmiştir. Global Fine Art Registry, LLC'nin talebi doğrultusunda parmak izi uzmanı Pat A. Wertheim'in incelemesi sonunda tablo üzerindeki parmak izlerinin Jackson Pollock'un stüdyosundaki boya kutularının birinin üzerindeki parmak iziyle eşleştiği, ancak tablodaki bu parmak izlerinin kalıp dökme yöntemiyle üretildiği ve sahte olduğu sonucuna varmıştır. Nasıl incelenmeli? Herhangi bir parmak izi incelemesinde ilk aşamada parmak izini herhangi başka bir parmak iziyle karşılaştırmadan kendi içinde analizi yapılmalıdır. İncelemede parmak izinin anatomik özellikleri, parmak alanı, hangi parmağa ait bir iz olduğu gibi parmak izinin transfer edildiği ortamın, mürekkep veya ter incelenmesi, parmak izindeki çarpıklık, basınç, dokunuş açısı, kayma, normal tutuş değerlendirmesi, parmağın tutuş anındaki yönü gibi incelemeler yapılmalıdır. İncelenen delil üzerinde eğer birden fazla parmak izi varsa, bütün bu parmak izlerinin birbiriyle karşılaştırılması, aynı kişiye bile ait olsa iki parmak izinin birebir aynı olmasının mümkün olmadığı göz önüne alınarak parmak izlerinin sahte olup olmadığı sorgulanmalıdır. Son söz savunmanın mı? Son söz savunmanındır. Savunma konumunda olan Albay Dursun Çiçek'in askeri savcılığa verdiği bu dilekçesine yukarıdaki tespitlerin dışında birçok farklı konuda da araştırma yapılmasını istedi. Bu arada adeta bir savunma da yaptı. Bu nedenle bu savunmaya son söz olarak kitabın sonunda yer vermeyi tercih ettim. Ama son sözü yine de kendisi söyleyemedi. Son sözü Ergenekon savcıları söyledi. Önce Albay Çiçek'in istek ve savunmasını içeren askeri savcılığa verdiği dilekçeyi görelim. Sonra Ergenekon savcılarının son sözünü hatırlatalım. Belgeyi iyi inceleyin. Her kişinin söylemi onun görünmeyen imzasıdır. Neredeyse genetik kodlar gibi söylem yazanın karakterinin, kültürel, tarihsel ve mesleki birikimlerinin izlerini metinde bırakır. Söylem analizleriyle anlam bilimsel, semantik ya da söz dizimsel, sentaktik yapısı hem dil bilimsel hem de sosyokültürel boyutlarıyla incelenmelidir. Bu kapsamda tarafımdan hazırlandığı iddia edilen sahte planın, şekil, planın hazırlanma zamanı, başlık bilgileri, ilgiler, harekat planının temel 5 maddesi, imza ve paraflar, ekler ve dağıtım planı, imza bloğunda doktor ünvanı kullanılması ve görev satırının olmaması gibi yazım kuralları, içerik, kullanılan kelimeler ve yazım üslubu bakımından aynı görevde hazırladığım diğer planlarla karşılaştırılması, farklılıkların ve benzerliklerin tespit edilmesi ve tescil edilmesi sağlanmalıdır. Geçmişime bakın. İrtica ile mücadele konusunun o dönemde müdürlüğünü yaptığım şubenin görevleri arasına girip girmediği belirlensin. Aynı konuda plan hazırlanması için tarafıma veya şubeme herhangi bir görev verilip verilmediği, aynı dairede görev yaptığım 5 yıl içinde görevi kötüye kullanma veya ast üst ilişkilere zarar verme gibi suçları gündeme getirebilecek en küçük bir eylemimin bulunup bulunmadığı Genelkurmay Harekat Başkanlığı'na sorulsun. Bilgisayarları karşılaştırın. Sahte belge ve ihbar mektuplarında kullanılan bilgisayar ve yazıcı ile tarayıcıların şubede benim adıma kayıtlı olan ve tarafımdan kullanıldığı bilinen aynı cihazlarla örtüşme durumu Genelkurmay MEPS Başkanlığı tarafından bilirkişi raporu ile tespit edilsin. Raporun anlamı ne? Jandarma kriminalin 2010 Taksim 90 sayılı raporunun 8-9. Sayfası 2. paragrafında yer alan evrak imza süreçlerinde keçe uçlu siyah mürekkepli kalem kullanılma durumunun aynı raporun aynı sayfasının 4. paragrafında ifade edilen fotokopi belgenin görüntü formatında bir tarayıcı ile düşük çözünürlükte taranarak bilgisayar ortamına aktarılmasının ve aktarılan kopya üzerinde bilgisayarda düzeltmeler yapılmasının ve daha sonra çıktı alınarak fotokopilerinin çekilmesinin ne anlama geldiğinin, aynı raporun 9. sayfasında yazılı olan sonuç bölümünde 7 farklı nitelik bakımından taklit imzanın şahsımın 3 farklı özelliklere sahip imzasından sadece birine benzerlikler taşıdığı vurgulanmasına rağmen sonuçta imzanın Dursun Çiçek eli ürünü olduğu kanaatine varılmıştır yargısının kriminal ve etik açıdan doğru olup olmadığı hakkında ilgili uzman kişi ve kurumlardan bilirkişi raporu alınsın. Aynı kapsamda jandarma kriminal raporunun tartışmaya açık son bölümünün basına yansımasıyla gerek anayasa, ilgili kanun maddeleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış suçsuzluk karinesi ve adil yargılanma hakkım ihlal edilmiştir. Ayrıca soruşturma safhasının gizli oluşu ve gizliliğin alenen ihlalini doğuran ve böylece medya yoluyla kamuoyunda yargısız infaza neden olan fiilin kim veya kimler tarafından yapıldığı tespit edilsin ve haklarında yasal işlem yapılsın. Parmak izi arayın. Savcılığınıza 30 Ekim 2009 ve 5 Mart 2010 tarihinde tarafımızdan verilen dilekçede yer alan parmak izi, kağıt ve mürekkep, bilgisayar ve yazıcılara yönelik analizler ayrıntılı olarak yapılsın. Yapılamayanlar varsa nedenleriyle birlikte tespitini, yurt içi ve yurt dışında nerede yapılabilirse bahse konu incelemelerin yapılması için gerekli hassasiyetin özellikle gösterilmesini istiyorum. Soruşturmaya konu belgeyi hazırladığıma dair hiçbir yan delil olmadığı, günümüz teknolojisinin önemi ve bu belgeyi şahsımın hazırladığına herkesi inandırmaya çalışan ve iş bu komployu kuranların neler yapabilecekleri de dikkate alınarak bir an önce bu komplonun sona erdirilmesi açısından bu inceleme gereklidir. Sahte belgenin son sayfası olan imza sayfasında haksız kısıtlamalar gerekçe gösterilerek yapılamayan analizlerin ilk 3 sayfada yapılması için gerekli kararlılığın, yasal ve vicdani sorumluluğun gereğinin yapılmasını bekliyorum. Taklit makineleri inceleyin. Elle atılmış olan imzalar ile imza taklit makineleri ile atılmış imzalar arasındaki farkın ülkemizde tespit edilebilme durumu araştırılmalı. Tespit edilemediğinin belirlenmesi halinde elle atılmış ve ıslak imza taklit makinesiyle atılmış ıslak imzalarımın sahte belge üzerinde bulunan imzayı inceleyen kurumlarda tekrar incelemeye tabi tutulması ve karşılaştırmalar olarak alınacak raporlar arasında bir fark olup olmadığını savcılığınızca tetkik edilmesini talep ediyorum. Öztürk'ü tanımam. 12 Haziran 2009 tarihinde basında çıkan ve ıslak imzalı olduğu ileri sürülen belge ile aynı olduğu jandarma kriminal raporu ile açıklanmış 4 sayfalık fotokopi belge üzerinde de parmak izi incelemesi hem şahsım adına hem de daha önce hiç tanımadığım Serdar Öztürk isimli şahıs adına yapılmasın. Alınan sonuca göre fotokopi belgeyi benim bizzat Serdar Öztürk'e gönderdiğim yönündeki iddiaların doğru olup olmadığının savcılığınızca tespit edilmesini istiyorum. İhbarcının izini de arayın. Islak imzalı olduğu iddia edilen belgenin ilk 3 sayfasında gerek şahsın gerekse ihbarcı açısından parmak izi incelemesinin yapılarak belgedeki tek ıslak olduğu iddia edilen ve belgenin 4. sayfasında bulunan imza korunarak gerekli parmak izi incelemesinin adaletin en iyi şekilde tecellisi ve hukuk adına sonuçlandırılması gerekir. Amaç belgeyi korumak değil. sahte plan tarafından hazırlanmadı ve imzalanmadığı için kesinlikle üzerinde parmak izim yoktur. Zaten bu nedenle 11 Kasım 2009 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca yapılan soruşturmada tarafıma savcı tarafından uzatılan sahte belgeyi eldiven giyerek tuttum. Sahte belge üzerinde parmak izi araştırması yapılmasının Cumhuriyet Savcılığı tarafından kabul edilmediği yönünde kamuoyuna yansıyan bilgiler de bahse konu savcının da belgeyi korumaktan ziyade sahte belge üzerinde benim parmak izimin olmadığını düşündüğünü göstermektedir. Parmak izim de transfer edilmiş olabilir. Şayet parmak izi incelemesi yapılmadan önce sahte belgenin İstanbul Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesi halinde ıslak imzanın taklit edildiği de dikkate alındığında benim parmak izimin de taklit edilme olasılığı yüksektir. Adaletin tecellisi adına bu gerçeğin dikkate alınmasını ve sahte belge iade edilmeden önce parmak izi incelemesinde kararlı ve ısrarlı olunmasının çok önemli olduğu değerlendirilmektedir. Diğer kriminal araştırmalar ile birlikte parmak izi incelemesi en azından sahte belgede imza olmayan sayfalar üzerinde yapılmalıdır. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın parmak izi incelemesine itiraz ederek adaletin tecellisini engellediği, gerçeklerin ortaya çıkmasını istemediği ve daha da önemlisi soruşturmanın uzaması ve gündemde tutulmasını istediği gerçeğini ortaya koymaktadır. Emniyet akıllı kart ve pasaport gibi işlemler nedeniyle şahsımın parmak izlerini elinde bulunduran ve iş bu komployu kuran kişi ve kurumların ıslak imzamı taklit edebilecekleri gibi teknolojik usul ve yöntemleri kullanarak parmak izimi sahte belge üzerine kopyalayabilecekleri şüphemiz var. Bu amaçla bu konuda tarafımızdan yapılan bilimsel çalışmalar sonucu hazırlanan raporların incelenmesini ve savcılığınızın talebiyle jandarma kriminal laboratuvarlarında yapılacak incelemelerin, işbu tespitler ve şüphelerin dikkate alınarak değerlendirilmesini, bu kapsamda gerekli görülmesi halinde bu konuda uzman kişilerden destek alınmasını arz ederim. Dursun Çiçek, Deniz Piyade Kurmay Albay. Çözüm ne? İmza özellikle kopya belgeler üzerine kolaylıkla taşınabiliyor. Dahası ıslak imza da taklit makineleri yardımıyla CNC makinelerle kolaylıkla atılabiliyor. Peki parmak izi taşınması da mümkünse bu işin içinden nasıl çıkılacak? Yan deliller bulunması gerekecek. Yan deliller de yoksa? Yargı kesin kanıt olmadığı, bulunamadığı zamanlarda kanaat oluşturarak da karar verebiliyor. Tabii toplum da aynı şekilde kanaat oluşturup bunu karara çevirebilir. Toplumun birer üyesi olarak ister duygusal ister şüpheci olalım, ekteki deliller ile yaşanan sürecin ayrıntılarına da bakarak kanaat oluşturup kararımızı vereceğiz elbette. Hepimizin bu kanaati ve kararı kişiseldir ama kesin olan yargının vereceği karardır. Ve herkesin o karara saygılı olması ve gereğinin yapılmasını saygıyla karşılaması zorunludur. Askeri savcılık soruşturmayı yürütüp belge üzerindeki parmak izi, kimyasal iz analizi gibi incelemeleri yaptırıp ihbarcının bulunması için kurum içi ve dışında istihbarat çalışması da yaparken sivil savcıların bir iddianame hazırlığında olduğu duyuldu. Askeri savcılığın yaptırdığı parmak izi incelemesi ve diğer ek çalışmaları 12 Nisan 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. Savcılar askeri savcılığa gönderdikleri belgenin yeniden kendilerine ulaşmasından 2 gün sonra sürecin bu aşamasındaki son sözlerini söylediler. Son söz, tetiğin çekildiği gün. Bu kitap baskı aşamasındayken Ergenekon savcılarının söylediği o son söz 1100 sayfalık iddianameydi. Savcılar iddianameyi terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hazırladı. İddianamede bir numaralı sanık beklendiği gibi Albay Dursun Çiçek değildi. Bir numaralı sanık Bedrettin Dalan'dı. Dalan hakkında iddianamenin açıklanmasından 2 gün önce gıyabi tutuklama kararı çıktı. 2 gün sonra hazırlanan ve kamuoyunda ıslak imza iddianamesi ya da Çiçek iddianamesi olarak bilinecek bu iddianamenin bir numaralı sanığı oldu. Çiçek ise gerçek mi sahte mi olduğu henüz kanıtlanmamış belge ve altındaki taklit mi gerçek mi olduğu henüz belirlenememiş imzası nedeniyle iddianamede hakkında müebbet hapis istemi bulunan sanık olarak yerini aldı. Ama suçlama imzadan ya da belgeden çok terör örgütü üyesi olmak yönündeydi. İmza da belge de tali unsur haline gelmişti. Savcılar bu aşamadaki son sözlerini böyle söylemişlerdi. Asıl son sözü vicdanlar ve mahkeme söyleyecek. Yaşanan bu sürecin ne olduğuna ilişkin tartışmalar ise sürecek. Islak imza, parmak izi, ihbarcı, gerçek mi sahte mi, kurmaca mı oyun mu, junta temizleniyor, demokrasi geliyor mu, yoksa güç kavgası mı şeklindeki tartışmaları daha uzunca bir süre yapacağız. İddianamenin ayrıntıları, mahkeme süreci, parmak izi raporları ve daha pek çok ayrıntı bir başka kitap konusu olacaktır. Kitabın başında ayrıntılara bakmak, şeytanın fotoğrafını görmek için bu ayrıntılara dikkat etmek ve şüpheci olmak gerektiğini vurgulamıştım. Rastlantılara da inanabilirsiniz ama arka arkaya bu kadar çok rastlantı olursa şüphe duymak gerekmez mi? Ergenekon savcıları iddianameyi 14 Nisan 2010 Çarşamba günü teslim ettiler. Bu tarih size neyi anımsatıyor? Hafızası zayıf olanlar için anımsatalım. Bu kitabın başında tetiği çeken sözler bölümünde geçiyor bu tarih. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un cemaatleri hedef alan Harp Akademileri'nde konuşma yaptığı gün 14 Nisan 2009'du. Cemaatleri ürküten korkudan o konuşma ile süreç başlamıştı. Tam bir yıl sonra Başbuğ'un tetiği çektiği günün yıl dönümünde gazetelerin manşetlerini Ergenekon savcılarının iddianameyi verdiğine ilişkin haberler süslüyordu. Ne büyük bir rastlantı. Kitabın sonu. 7 Haziran 2010. Sayfa 274.